Bayanlar, baylar, merdivenden kayanlar. Efendim, dışarıda güzel güneşli bir gün var ve şu anda Mirat'ın puslu fotoğraf atlasını dinliyorsunuz. Hem dışarının hem de podcast'in keyfini çıkarırsınız umarım. Ben mi kimim? Ben Cenk Mirat Pekcan attı. Efendim, bu haftaki podcast konum sokak fotoğrafçılığı. Konuya nasıl gireyim diye ön hazırlıklar yaparken birdenbire her şeyden önce şöyle bir durumun farkına vardım ki girizgahı onunla yapmaya karar verdim. Neydi peki bu? Şimdi sokak fotoğrafçılığı son yıllarda çok popüler olduğu kadar çok da üzerine spekülasyonların yoğun yaşandığı bir branş olarak gözler önünde. Bu konuda ben çeşitli ortamlara girdiğimde eş dost ya da el fark etmez işte çeşitli insanlarla bir araya geldiğimde sıkça bana sorulan soru yani sokak fotoğrafçılığı neyin nesidir? Her şeyden önemlisi matah bir şey midir? Yani kıymetli midir bu? Diye soruluyor. Ve eğer çok sayıda insanın bir arada olduğu bir durumsa tabii birdenbire alıyor bir tartışma. Başlıyoruz tartışmaya. Hoş ben tartışmıyorum çünkü zaten konu olarak dinleme getirmeye çalıştığım husus da bu. Ya arkadaşlar yani fikir teatilerinde bulunalım. Yani Türkçesi daha Türkçesiyle, daha çağdaş Türkçesiyle fikir alışverişlerinde bulunalım lütfen. Yani bir konu hakkında birileri bir araya gelmiş bir şey konuşuyorsa herkes kendi özgün fikrini, özgür iradesiyle dile getirsin. Tabii kimseyi kıracak, gücendirecek usluplar kullanmadan. Sonrasında herkese kendi adına faydalı olacağını düşündüğü kısımlarını bu fikir deryasından çekip alsın. Yaptığı işi kendi çapında ya da askeri müşterekte daha iyi bir noktada yapmayı sürdürsün. Yoksa biriyle gelip saflara bölünüp birbirimizi affedersiniz bok atıp kalbimizi kırarak yapabileceğiniz hiçbir şey yok. İşte sokak fotoğrafçılığı da son zamanlarda böyle bir takım çevreler içerisinde varlığını sürdürüyor. İnsanlar çokça atışıp tartışıyorlar bu konuda. Hatta sosyal mecralarda da oldukça fazla sayıda vakaya rast geliyorum ki kimi zaman bana niye iştirak etmediğim soruluyor ki ya fikir tatilisi yapmak için hiç ideal bir ortam değil sosyal mecra. Ha fikir tatilleri yapmak üzerine randevuleşmek için belki faydalı olabilir. Ya yani olur da tabii ki. Ama onun ötesinde birbirini görmeden ki iletişimin altın yüzdesi şöyle tanımlanıyor. %60 vücut dili, %20 jest ve mimikler, %10 cümlelerimiz. Yani biz zaten ağzımızdan kelamımız çıkmadan önce vücudumuzla, jest ve mimiklerimizle karşımızdaki insana düşüncelerimiz hakkında fikir veriyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinden arınmış bir ortamda kelimelerimizi yazıya dökerek birbirimizi görmeden yapacağımız herhangi bir alışverişte her şeyin biraz sakat, biraz yetersiz kalacağı düşüncesindeyim. Hani alınan gücenenler oluyordur belki talep ettikleri çağrılara ses vermiyorum yahut da yorumlara fikrimi açmıyorum diye. Bunun sebebi budur. Yani sorun siz değilsiniz, mecra ve iletişimin bu konuda sakat olmasından kaynaklı. Evet, herhalde temennimi sizler de makul bulursunuz. Değil sokak fotoğrafçılığı dünyanın fokurdadığı, ülkemizin de kaynamaya tabii ki devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Burada insanlar olarak birbirimizle sürekli tartışıp, çelişip, birbirimizi kırmaya varan sonunda noktalara erişen bir takım diyaloglara girmemiz bence hiç fayda getirmiyor. Sokak fotoğrafçılığı da bundan etkilenen bir fotoğraf branşı olarak göze çarpıyor. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi bu konuyu tabii açarken ilk başta herkesin rüştünü ispat ettiğini inandığı bir mecranın sokak fotoğrafçılığını lügat içerisinde tanımlamasından yola çıkayım, başlayayım arzusunda oldum. Nitekim Britannica'yı seçtim ben. Britannica'ya göre sokak fotoğrafçılığı umuma açık alanlarda gündelik yaşamı kayıt altına alan bir tür fotoğrafçılık dalı. İlginç bir maddenin altını çiziyor. İşte burada esasında her şey başlıyor belki de. Sosyal bir amacı yok. Bu cümleyi unutmayın. Sosyal bir amacı olmadığının altını çiziyor Britannica tanımlamasında. Sadece Britannica'ya ait bir tanımlama değil bu. Yani sosyal amacının olmaması. Bunu da hatırlatırım. Yaşam içinde gözden kaçabilecek türden anların fotoğraflanması ile ilgili olduğunu söylüyor fotoğrafçıların. Yani sokak fotoğrafçılarının. Dolayısıyla sokak fotoğrafçısını sokakların gözlemcisi olan flanörün bir uzantısı olarak görebiliriz. Şimdi bu kalabalıkların içinde olmaktan hoşlanan ama yalnız, kendisinden sürekli ayrı kaldığı bir kitlenin ürünü olmak isteyen Aylak Kentli, belki de artık sokak fotoğrafçısına dönüştü. Walter Benjamin'in deyimiyle flanör ormanda yürüyor gibi yürüyor, asfaltta bitki topluyor. Şimdi herhalde sokak fotoğrafçılarımız da günümüzde ormanda yürür gibi yürüyüp asfaltta bitki yerine fotoğraflanacak birilerini arıyor, onları fotoğraflıyor, onları zapt ediyor. Sokakta aradıkları şeyin özgünlük ve biriciklik olduğunu düşünüyor bunu yaparken sokak fotoğrafçıları. Pardon. İyi de yapıyorlar. Ama burada mühim olan husus şu. İnsanlar diledikleri branşta diledikleri fotoğrafı çekebilirler. Ama şunu unutmamak lazım. Her ne kadar şu dönemde sokak fotoğrafçılığı dediğimiz şey çok popülerleşmiş olduğu için fazlasıyla adı anılır hale gelmiş olsa da hiçbir fotoğraf branşı yok ki bir diğerinden üstün olsun ya da tümünün kralı olsun, şahı olsun. Böyle bir şey yok. Her birinin kendine has özellikleri, her birinin kendine has temsilcileri var. Çok kaliteli görseller de üretebiliyorlar. Çok dandikler de ortaya konabiliyor. O fotoğrafik mahiretle ilgili bir şey. Türün, tarzın yeteneksiz bir fotoğrafçıyı daha yetenekli göstermesi gibi bir durum asla ve asla söz konusu değil. Bu unutulmamalı. Lakin bu sokak fotoğrafçılığı dediğimiz şeyin son 10-15 yılın ürünüymüş gibi görülmesi, konuşulması hakikaten nahoş. Yani bu anlamda Alfred Stieglitz, efendimizin Bernice Abbott, William Eggleston gibi kişiler, sokak fotoğrafçıları 1800'lerin sonlarında, 1900'lerin ilk çeyreğinde, belki biraz daha uzar, çektiler zaten. Lakin onlar kendilerini tabii ki sokak fotoğrafçısı olarak addetmiyorlardı. Çünkü günümüzün ticari pazarlama açısından keşfedilmiş olan bu kavramı o zamanlar bu biçimde kullanılmayı bir yerlerde bekliyordu ama daha zamanı değildi. Şimdi buradaki kırılma noktası ne peki? Buradaki kırılma noktası şu. Fotoğraf makinesi keşfedildiği ilk gün itibariyle zebellah gibi olan boyutunu teknolojinin sağladığı imkanlarla küçülttü ve hafifledi. Yani tabii ki bunu mühendisler yaptı, üreticiler yaptı, ben bunu. Teşbihte hata olmazsa öyle söyledim. Kendini küçülttü. Dolayısıyla bu bize bambaşka bir takım pratik imkanlar tanıdı. Yani daha önce bilmem kaç zirilyon kilogramlık bir zaten alet alıp sokağa çıkmamız, bırakın yani hız problemi olduğu için kayıt cihazımızın insanları pozlandırmayı, dağa taşa çıkıp fotoğraf çekmek bile oldukça güçtü. Ha hoş, kendine portable karanlık oda yapıp da böyle aletlerle gidip savaş çekmiş bir Roger Fenton örneği de konuşulabilir. Ama bunlar istisnaydı. Sonuçta ilerleyen yıllar boyunca gelişen fotoğraf makinesi bizim fotoğraf makinesini alıp boynumuzu asıp yaşadığımız kenti, onun daracık sokaklarını, insanlarını fotoğraflamak için inanılmaz bir imkan sağladı. Ve yani negatif filmin de ortaya çıkışıyla beraber, yani selüloid tavanlı kıvrılabilir, rulo haline getirilebilir filmin de bize çok sayıda fotoğraf çekebilme imkanını tanıdığı devrimle birlikte bu anlamda sokağın keşfi, gündelik hayatın keşfi de gitgide artan bir trend haline geldi. Şimdi gelelim günümüzdeki sokak fotoğrafçılığı meselesine. Bu tamamıyla ticari bir terim. Şimdi 2019 yılı yapımı bir tane belgesel var. Belki izleyenleriniz vardır. Fuji filmi temelde konu alıyor, konu ediniyor yahut da. Adı da Kamera Punk. Bunun içinde bir sekansta Fuji filmin üst yöneticilerinden olan Udono-san, yani Shin Udono, çok net bir dille ifade ediyor. Sokak fotoğrafçısı bir pazarlama terimidir diyor. Hoş, bu cümlesi sıra gelen diğer cümleleri de işitmek adına bile olsa bu belgesel izlenebilir, izlenmelidir hatta bana kalırsa. Şimdi sonuçta dediğim gibi Alfred Stieglitz, Bernice Abbott, William Eggleston gibi fotoğrafçılar bu işin işte ataları sayılabilirler. Lakin bu ataların bildiği bilmediği ama bir şekilde başlattığı bir sürecin sonunda fotoğraf makinelerinin küçülmekten öte bambaşka bir noktaya gitmesinin söz konusu olacağını fotoğraflama eyleminin bilmiyorlardı. Şimdi iki tane ana grup var. Bir tanesi son yıllarda yine çok popüler olmuş aynasız fotoğraf makineleri. Ama bundan da öte satış rakamlarına bakıldıkça genelde DSLR'ların yahut da aynasız DSLR'ların gitgide düşmesinin en önemli etkenlerinden olan akıllı telefonlar. Bunlar var. Şimdi tabii akıllı telefon kavramını ben nasıl anlıyorum söyleyeyim size. Yanlışım varsa siz beni yanlış addedin ama konuyu yanlış anlamayın. Yani ben Android'leri de iPhone'ları da akıllı telefon diye ifade ediyorum bu anlatımım esnasında. Şimdi birkaç tane slogana bakalım. Aynasız makineler dedik ilk önce. Aynasız makineleri satarken adamlar şöyle diyor. Dışarısı dalağınızı çağırıyor. Sokak fotoğrafının minimalist ruhu. En küçük, en hafif, yeni XYZ. Şimdi görüldüğü gibi bir dışarı çağrı. İşte sokakta olmanızın gerektiğini, sokak fotoğrafçılığıyla ilgilenmeniz gerektiğini bilinçaltına subliminal olarak çakan bir slogan. Diğer taraftan hem küçük olması hem hafif olmasıyla ön plana çıkarılmaya çalışılan bir başka makineye dair bu sloganlar. Hadi bunları bir kenara koyduk. Geldik telefonlara. Kamera yeniden tasarlandı. Samsung Galaxy S9. İçindeki fotoğrafçıyı özgür bırak. Mesper Mia F2. Şimdi görüldüğü gibi bu sloganlar esasında akıllı telefon filan pazarlamıyor. Telefonlu fotoğraf makineleri pazarlıyor. Ya? İşte bu sektörler, yani bu sektörler demeyelim de bu iki kanal, yani aynasız fotoğraf makinesi kanalı ve akıllı telefon kanalı, sektörü yahut da daha düzgün bir ifadeyle, tabii ki milyonlarca, hatta yekün olarak düşündüğünde milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Ar-Ge yapıyor. Pazarlama ve reklam maliyetleri karşılamak durumunda kalıyor. Dolayısıyla bir avuç profesyonele hizmet eden bir takım şeyler üretip de geri dönüş sağlamak aptalca olur. Dolayısıyla özellikle amatör kullanıcıyı teşvik etmeye yönelik olarak yapıyor bu pazarlama ve reklam faaliyetlerini özellikle. Seçilen sloganlar da zaten onun için. Dolayısıyla cebinde telefonu olmayan insanın yaşamadığı bu dünyada amatörlere kardeşim cebinde telefonun var çık dışarıya fotoğrafçılığın dibine vur gibisinden bir takım mesajlar gönderirse ve giderek azalan DSLR ya da aynasız fotoğraf makinesi satışları göz önünde bulundurulursa zaten hani hepimiz fotoğrafçıyız noktasına gelindiği aşikar. Ya bundan sonraki adım nedir? Onu da küçücük bir dipnot olarak ekleyeyim. Yani Sony'si Canon'u. Bir firma daha var. Herhalde Google mu yapmıştı bunu bilmiyorum. Patentlerini alarak kontak lens şeklindeki fotoğraf makinesi olayını yani kayda düştüler. İlerleyen zaman zarfında işte fotoğraf makinesi belki formatını artık gözümüze lens olarak takılan bir şekilde devam edebilir. Ama onun haricinde akıllı telefon satışlarının gün be gün arttığı düşünülürse işte cebimizden çıkan para yerine fotoğraf makinesi almak yerine kaliteli bir entegre kamera sistemi bulunan fotoğraf makinesi almaya yöneliyorsa o zaman sokak fotoğrafçılığı daha çok uzun yıllar gündemde kalır. Peki nedir bu sokak fotoğrafçılığı denen şeyin alameti farikaları? Kontrastlığı çok seviyoruz. Kadrolu bir silüetimiz var. Böyle monokrom bir atmosferden birden böyle küt diye patlayan böyle karaltıların içinden fırlayan doygun renkte bir nesnemiz var yahut da bir organizmamız var. Genel olarak kadrajları sarsak ve özensiz buluyorum. Çok kaotik. Kararsız bir bakış açısını kendine tarz edinmeye çalışan çokça insan var. Ve en önemlisi çevre ve insan ilişkisinden oldukça yoksun bir yaklaşım tarzını gözlemliyorum ben. Ne? Şimdi insan yaşadığı ortamı, tarihi, mimari, sosyal ve buna benzeyen birçok unsurla bir doku gibi sarıp sarmalar. Bu doku yerleri, yani mekanları, insanları tanımlar. Yani bir fotoğraf bir yerde çekilir, orada bu anlamdaki içeriği doğru barındırmışsak, o vakit bunun üç aşağı beş yukarı dünyanın neresinde çekildiğini, fotoğraftaki kimselerin neci olduklarını, hani bir mesleki durum söz konusuysa mesela, değil mi? Atölyesinin işte içeride bulunan işte ne bileyim aletini, edevatını ya da işte mobilyasını görüntülersek bir şey yerin. Dolayısıyla o yerin ne atölyesi olduğunu görmemiz gibi adeta. Basit bir örnek tabii ki. Tam olarak kastım bu değil. Ben daha kümülatif, daha komplike bir şeyden bahsediyorum ki şöyle bağlayabilirim. Şimdi bu bahsettiğim faktörleri kadrajımızdan giderek izole edersek ki ediyoruz. Her yer ve her kişi birbirine benzemeye başlıyor. Sosyoloji ve sosyal antropoloji gibi fotoğrafla iç içe çalışan bilim dallarına artık malzeme haline olmaktan çıkıyor bu iş. Ha, herkes bunlara malzeme üretecek, sosyal dokümentasyon oluşturacak falan gibi bir kayıt var mı? Yok zaten, ben onu ilk başında söyledim. Dedim ki adeta flanörün uzantısı sokak fotoğrafçısı günümüzde. Ne gibi kaygıları ya da kaygısızlıkları var? Bunları da dile getirdim az biraz. Daha ötesini, daha fazlasını ben hakikaten zaman kaybı olarak değerlendiriyorum ve bu konuyu da pekiştirmek adına final kısmını şöyle size birkaç cümleyle özetliyorum. Arkadaşlar, sokak fotoğrafçılığı ile ilgili en büyük tartışma bunun bir pazarlama terimi olması. Biraz fazla light kalması genel geçer fotoğraf tarzları düşünüldüğünde. Sosyal bir meselesinin olmamasından dolayı ama bu kadar da popüler olmasından sebep bunun tersine özellikle iki kuşak öncesi fotoğrafçıların bu konuya karşı bir alerjileri olduğu muhakkak. Bana kalırsa, konu benim fikirlerim olunca, bahsettiğim meselelerin her biri göz önünde bulundurularak sokak fotoğrafı, sokak fotoğrafçılığı daha doğru değerlendirilmeli. Ya kimse bunu yeni keşfedilmiş bir şey gibi ve bunun öncüsü gibi ele alarak bundan nemalanmaya, bu fotoğraf dalını da metalaştırmaya çalışmasın. Bunların kimseye faydası yok. Ve başında söylediğim gibi sonunda da aynı şeyi yineleyerek konuyu artık bitirmek istiyorum müsaadenizle. Ya bu ve benzeri meselelerde zaten dünyanın yeterince kaynadığı bir evrede birbirimizi kırmaktan öteye gidemeyiz yaklaşımlarımızı değiştirmezsek. Herhangi bir konu başlığı altında burada sokak fotoğrafçılığından bahsediyoruz madem. Sokak fotoğrafı olsun şu anda. Bahsederken bu konu hakkındaki fikirlerimizi birer alışveriş ortamında paylaşalım. Kendi adımıza doğruları alalım. Ama her birimizin ortak dilden konuşabilmesi için asgari müşterekte birleşilen bazı konuları da bazı ayrıntıları da bir şekilde kayıtlara düşelim ki aramızda çıkan tartışmalar söz konusu olduğunda dönüp bu asgari müşterek maddelere bakalım ve birbirimizi kırıp gücendirmeyelim. Efendim, bolca çekin fotoğraf. İster sokakta çekin, ister evde çekin. Çekin ama internet gibi uçsuz bucaksız bir imkan varken elimizin altında bu alanda yapılmış dünyanın herhangi bir yerinde rastlantısal ya da planlı şekilde fotoğraflar bulun, bakın, yazılmış makaleler okuyun ve kendinizi durmaksızın geliştirin. Ve size tavsiyem mutlaka en az bir yabancı dil öğrenin. Çünkü fotoğrafçılıkla ilgili olarak internette yığınla bilgi var ama ekseriyetle nitelikli olanların özellikle İngilizce dili altında olduğunuz gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. En azından birkaç dilde, yani bir tane zaten ana diliniz var. Dolayısıyla bir ekstra dil bildiğinizde birkaç dilden bahsetmiş oluyorum. Konu hakkında yazılmış çizilmiş şeyi okuyup birbiriyle mukayese ederek kendi sentezlerinizi oluşturarak daha muvaffak olacağınız inancındayım. Nitekim bu düşüncenin bir ürünü olarak ben Wikipedia'da yer alan sokak fotoğrafçılığıyla ilgili maddeyi baktım, Türkçesi yok. Yakın bir gelecekte vakit bulduğum kadarıyla Türkçeleştirip eklemeyi düşünüyorum oraya. Umarım onlar da kabul ederler. Böylelikle demin bahsettiğim hani asgari müşterekte buluşacağımız nitelikteki belgelerden birine imza atmış olalım orada. Daha doğrusu çevirmiş olalım mevcut olanı. Dipnot olarak bu benim kendi kişisel hasetimden kaynaklanıyor Bruce Gilden'a. Lütfen yani Bruce Gilden vari şekilde elinizde böyle bir flash küt diye yolda yürüyen insanların yüzüne falan patlatmayın. Bunu da sokak fotoğrafçılığının peerlerinden biri olarak kabul etmeyin. İnanın bana bu ülkenin ana arterlerinden birinde bile türlü acayiplikler oluyor ya böyle arterlerde. Bu adamı çıkartsanız yemin ediyorum Salgado'nun Kasımpaşa'daki sent pazarında dayandığı kadar dayanamaz, ondan da bir o kadar fazla dayak yiyiverir. 42. caddede bu işleri yapabilir. Ama bu bir fotoğrafçılık değil. Hatta deminki kelama geri dönecek olursam bu adam Walter Benjamin'in deyimindeki cümleleri biraz değiştirirsem ormanda yürü gibi yürüyüp insanları kanatırcasına fotoğraf çekiyor. Ya bu flanör milanör de değil. Bu adam bence bildiğin ya Amerika'nın fotoğrafçı hali diyeyim ben size. Yaptığı şeyi de sokak fotoğrafçı olarak açıkçası ben kabul etmiyorum. Yani başka bir şey bu fotoğraf çekmenin haricinde. Esasında konu uzun. Bununla ilgili çeşitli kanunlarla ilgili bir takım datalar da var esasında. Ama çevirisini yapacağım maddede bunlara da yer vermişler. Oradan faydalanabilirsiniz. Bir tek şunu söyleyeyim, pekiştireyim, bitsin. Uzattım hatta, finali dedik. Final nasıl bir finalmiş? Kendisinden uzun oldu podcast'ın. Efendim bu kural ve kaidelerle ilgili çok ciddi bir çelişkiler zinciri söz konusu. Dünyanın dört bir yerine bakıldığında dört bir türlü ayrı kanun görüyorsunuz. Ama temel anlamda çelişen şey şu. Bir yandan sizin kendinizi ifade etme hakkınız olarak fotoğraf çekmeniz mümkün. Ama fotoğrafı çekilen kimsenin de işte kişisel alanına girmeniz ya da işte özel hayatı ihlallen sebep işte bir takım sorunlar çıkıyor. Yani iki ucu affedersiniz boklu değnek gibi. Yani tamam sen sözünü söyle. Sen de bu sözün içerisinde senden yana bir imge varsa sen de bunu hayır efendim özel hayatımı ihlal ediyorsunuz, kullanamazsınız diyerekten sen de kendi sözünü söyle gibi bir durum var. Kimi ülkelerde hiçbir şekilde sıkıntısı olmazken kimi ülkelerde işte bu bahsettiğim değnek sebebiyle işte bu çekebilirsin. Eşe dostu gösterebilirsin ama bunu ticari bir şekilde kullanacağın ya da sergilemeye kalkacağın zaman işte fotoğraftaki kişinin iznini, rızasını almalısın deniyor. Ama yani sokakta gezmişsin, bir yerlerde bir insan görmüşsün, fotoğrafını çekmişsin, sonra iyi olduğunu düşünmüşsün fotoğrafın masa başında edit ederken onu alacağım, sergime koyacağım diyorsun. Hadi bakalım geri dön de adamı bul da oradan geçiyor muydu, o semtin bir sakini miydi bilmeksizin ara bul, ondan rıza al falan gibi böyle tuhaf çıkmaz sokaklarla dolu bu fotoğraf çekme hakları ile ilgili olarak. Ülkemizde zaten her konuda hemen hemen olduğu gibi bu konuda da bir başıboşluk söz konusu. O yüzden yani çektiğiniz fotoğrafları sergiledikten sonra başınıza bir takım dertler, tatalar çıkarsa hani demeyin ki aa nereden çıktı. Olmasına gebe bir atmosfer var. Ama sokak fotoğrafçılığı bu şekilde popülerliğini sürdürdüğü süreçte sanırım gitgide bizim fotoğrafçılar olarak özgürlüğümüz kısıtlanacak. Her birimiz bu durumun ortaya çıkacağı ya da çıkabileceği atmosferleri yaratmasak da sonuçta kurumun yanında yaş da yanıyor biliyorsunuz. O yüzden fotoğraf çekerken bu anlamda özen göstermenizi, işte fotoğrafçı arkadaşlarınızla fikir teyitlerinde bulunurken daha empati yüklü çekim seansları ya da gezileri yapılması gerekliliğini hatırlatmanızı birbirinize önemli rica ediyorum. Selamlar ve sevgilerimle müsaadenizi istiyorum. Koronavirüsüne de dikkat, herkesin zaten her yerde paylaştığı tedbirleri alacağınızı, aldığınızı umut ediyorum. Sağlıcakla kalın.